savunmanın sorumluluğunu taşıyamadılar. Bir müddet taşımışlardı. Aşağı yukarı 1000 sene kadar ümmet olmanın mesuliyetini yerine getirdiler. Fakat daha sonra yavaş yavaş yorgunluk alametleri, gerileme alametleri gösterdiler. Ve sorumluluklarını terk etmeye başladılar. İşte aynen öyle İsrailoğulları da bir ümmet idiler. Onlar da bizden evvel aynı hatayı yapmışlardı. Kur'an bize anlattı ki aynı hatayı biz işlemeyelim. İlla da uyuyacağız deyince Allah kaldırdı defalarca, kalkmadılar. Kalkmayınca peki öyleyse dedi. Öyle bir tokat, hatta yumruk indi ki ümmeti Muhammed'in başına 70 parça oldular. Ümmet kendisine verilen vazifeyi yerine getirmek istiyorsa birleşmek zorundadır. Ümmet olmadan Allah'ın Müslümanlara verdiği vazifeyi yerine getiremezsiniz. Bir milleti Allah değiştirmez. O millet kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe. Bir millet kendini değiştirecek evvela. Allah da onlara verdiği devleti değiştirecek. Allah'ın sünneti, Allah'ın adeti değişmez. Dün hangi kanun geçerliyse, Yahudilere hangi kanun geçerliyse, bu ümmete de aynı kanun geçerli. Yahudiler hangi sebepten dolayı darbe yedilerse, bu ümmet de aynı sebepten dolayı darbe yiyecek. Yahudiler hangi sebepten ötürü paramparça oldularsa, bu ümmet de aynı sebepten ötürü paramparça olacak.
İnnel hamdelillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, İsra suresinde Hazreti Musa'nın ümmeti İsrailoğullarının tarihiyle ilgili ayetler üzerinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'nın ümmetini Kur'an'da sık sık anlatmaktadır. Onlar hakikatte İslam'ın karşısında bir güç hiçbir zaman olamadılar. İslam geldiğinde İsrailoğulları yeryüzünde bir devlet bile değildiler. Aşiretler şeklindeydiler. Sayıları da azdı, güçleri de azdı. Hiçbir zaman bir Bizans gibi, bir İran gibi olamadılar.
O günden bugüne kadar hiçbir zaman kendi güçleri diğer devletler gibi olmadı. Her zaman başka devletlere sığınmak zorunda kaldılar. Her zaman başka devletlerin garantisi altında yaşamak zorunda kaldılar. Hiçbir zaman güçleri bir süper güç olmadığı gibi güçlü bir devlet dahi olamadılar. Ama Kur'an-ı Kerim sürekli olarak onlardan bahseder. Kur'an'da en çok zikredilen kavim hangi kavimdir deseniz İsrailoğulları deriz. Allah Azze ve Celle sürekli olarak onlardan bahseder. Hazreti Musa zamanında yaptıklarından ve Musa'dan sonraki peygamberler zamanında yaptıklarından ve peygamberleri öldürmelerinden bahseder. Sürekli peygamber öldürdüler. Ellerindeki kutsal metinler de buna şahittir. Kendi kutsal metinlerinde bile Yeremya peygamberin, Hezkiyel peygamberin bu noktalar üzerinde konuştuklarını görüyoruz. Siz hakikatleri söyleyenleri istemiyorsunuz. Siz onları öldürmek istiyorsunuz. Siz görenleri istemiyorsunuz, işitenleri istemiyorsunuz. Siz görmeyen ve işitmeyenler istiyorsunuz. Siz peygamberlerinizin size hakikatleri söylemesinden memnun olmuyorsunuz. Siz onların yumuşak sözler söylemelerini istiyorsunuz. Onların size hakikatleri söylemesini istemiyorsunuz siz. Halbuki Allah'ın peygamberleri hakikatleri söylemekle görevlidirler. Siz onların yumuşak sözler söylemelerini istiyorsunuz. Şimdilerde hani ılımlı İslam deniyor ya, aynen öyle. İsrailoğullarının peygamberleri bu kötü ahlakın Yahudi ahlakı olduğunu söylüyordu. Dini yumuşatma gayretlerinin Yahudi ahlakı olduğunu görüyoruz. Demek ki o günden beri var hakikatleri duymak istemeyenler, o günden beri var Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği mesajı aynen kabul etmek istemeyenler, kendilerine göre yontmak isteyenler, Allah'ın dinini beğenmeyip de kendilerine yeni bir din uydurmak isteyenler, Allah'ın dinini sert bulanlar o günde vardı, bugün de var. Aynı ahlak devam ediyor. Hiçbir zaman İslam'ın karşısında bir güç olmadıkları halde, hiçbir zaman İslam'ı önleyebilecek, İslami gelişmeleri durdurabilecek bir potansiyelleri olmadığı halde, Kur'an sürekli olarak onlardan bahseder. Çünkü Allah Azze ve Celle hakikatte Yahudilerden değil, Yahudilikten bahsetmektedir. Allah Azze ve Celle Yahudi ahlakından bahsetmektedir. Yahudilere kitapta iki kere yeryüzünde fesat çıkaracaksınız diye yazdık buyuruyor. Tevrat'ta ve belki daha sonraki kitaplarda da aynı şekilde yazıldı. Yeryüzünde iki kez fesat çıkaracaksınız. Birincisinin vakti saati geldiğinde üzerinize kuvvetli kullarımızı göndereceğiz. Onlar sizi yaptıklarınıza pişman edecekler. Sizin evlerinizin arasına kadar girecekler. Yalnızca şehirlerinize değil, sokak sokak girecek ve sizi bulup bulup öldürecekler. Çünkü siz peygamberlerinize tabi olmadınız. Peygamberlerinizin izinden gitmediniz. Hazreti Davud aleyhisselam mezmurlarda der ki, şu anda ellerindeki mevcut kitabın içerisinde der ki, Allah Azze ve Celle sizin putperestlere benzememenizi emretmişti. Siz onlara benzemeyecektiniz ama siz onlara benzediniz. Siz onlarla mücadele etmek için vazifelendirilmiştiniz. Yeryüzündeki putperestliği kaldıracaktınız. Ahlaksızlığı durduracaktınız. Size verilen vazife buydu ama siz onlara benzediniz. Diğer kitaplarda da aynı şekilde Yeremya'da mezmurlarda söylendiği gibi Hezkiyel'de, İşaya'da, çeşitli yerlerde onları kutsal metin olarak kabul ettiği kitaplarında benzer şeyler var. Hepsi aynı şeyi söylediler. Peygamberleri onlara dedi ki, siz her ağacın altında zina ettiniz. Öyle bir millet oldunuz ki, ey İsrailoğulları, ey Musa'nın ümmeti, ey ümmetimiz dediler. Nerede bir ağaç görseniz altında zina ettiniz. Öyle işler yaptınız ki adam geliniyle zina etti. Adam komşusunun karısıyla zina etti. Öyleler var ki kız kardeşiyle zina etti. Siz bunları yaptınız. Bundan sonra elbette ki Allah'ın azabını bekleyin. Onlara böyle konuşan onların peygamberleriydi. Ve bu ifadeler şu andaki kutsal metinlerinde mevcut. Siz böyle yaptınız. Hazreti İsa aleyhisselam onlara der ki, nasıl ki bir tavuk civcivlerini kanatlarının altına toplamak ister. Ey İsrailoğulları, ben de öyle yapmak istedim. Sizi kanatlarımın altına almak istedim. Ama siz istemediniz. Siz itiraz ettiniz. Allah azze ve celle sizi darmadağın edecek. Taş üstünde taş bırakmayacak memleketinizde dedi. Hazreti İsa'dan kısa bir süre sonra ikinci fesat döneminde o fesadın cezası gerçekleşti. Hazreti İsa'dan kısa bir süre sonra dediği gibi oldu. Taş üstünde taş bırakılmadı. Birinci fesadın devri, yani birinci fesadın cezasının vakti geldiğinde ev ev arayacaklar, sizi öldürecekler. İsrailoğulları iki devlete ayrılmışlardı. Hiçbir araya gelmiyorlardı. Hazreti Musa zamanında bile aşiret aşirettiler. Bir araya gelmek istemiyorlar, darmadağın oluyorlardı. İtaat etmek istemiyorlardı birbirlerine. İsrailoğullarının en kötü ahlaklarından birisi. Her kimde buna benzer ahlaklar varsa, onda Yahudi ahlakından bazı misaller vardır. Nasıl ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, münafığın alameti üçtür. Yalan söyler, emanete hıyanet eder, söz verir sözünde durmaz, vereceğim der vermez, geleceğim der gelmez. İşte kimde bu varsa onda münafık ahlakı var, münafıklıktan bir hisse var. Aynı şekilde her kimde Yahudi ahlakından bazı kısımlar varsa, işte onlarda da Yahudi ahlakı yerleşmiş demektir. Onlar da belki bazı meselelerde Yahudileşmişler demektir. Allah Azze ve Celle o yüzden Yahudileşmeyelim diye, onların ahlakıyla ahlaklanmayalım diye, o ümmete benzemeyelim diye sürekli olarak onlardan bahsediyor. Hazreti Musa'dan sonra iki devlete bölündüler. Birinin adı İsrail Krallığı idi. Diğeri de Yuda yahut da Yahudiye Krallığı idi. İsrail Krallığı diğerinden daha erken bozuldu. Birisi Kuzey Filistin'de İsrail Krallığı ve Ürdün'de kurulmuş idi. Yahudiye Krallığı ise Güney Filistin'de Edom'da kurulmuştu. Ve her ikisi de peygamberlerin izinden gitmemeye başladılar. Ama İsrail Krallığı biraz daha ötedeydi bu konuda. Daha erken bozuldular onlar. Yahudiye Krallığı içerisinde İslam davetçileri biraz daha fazlaydı. Onlar biraz daha kötülüğün yayılmasını engellemeye çalıştılar. Onlar kötülüğün hızla yayılmasını engellediler. Ama İsrail Krallığı çok daha hızlı battı. Milattan önce 721 senesinde, Hazreti İsa'dan 721 sene evvel, Asurlular tarafından, Asurlu hükümdar Sargon tarafından İsrail Krallığı yerle bir edildi, darmadağın edildiler. Zaten İshaya kitabında, Heskiyel'de, Yeremya'da bu meseleyle ilgili bilgiler mevcut ve onlarda da öyle söylüyordu. Dağıtılacaksınız. Her tarafa, bütün milletlerin içerisine dağıtılacaksınız. Her tarafta kanınız akıtılacak. Ev ev arayacaklar, sizi bulacaklar. Ve darmadağın edileceksiniz. Bir devletiniz olmayacak. Başka devletlerin içinde mahkum olacaksınız. Öyle oldu. Asur kralı tarafından milattan önce 721'de perişan edildiler. Birinci ceza geldi. Ondan aşağı yukarı 134 sene kadar sonra, milattan önce 598'de, bu sefer diğer krallıklar, Yahudiye krallığı yerle bir edildi. Onu da Babil hükümdarı Buktunnasır ve Buktunnasar yerle bir etti. O da onları perişan etti. Böylece ikinci devletleri de yok olmuş oldu. Birinci devletleri daha evvel zaten gitmişti. Başka milletlerin arasında dağıtmışlardı onları. birçoğu öldürülmüş, kalanlar esir edilmiş, bir kısmı da başka devletlerin içine tehcir edilmiş, hicrete zorlanmış. Şimdi aynı kader ikinci devletlerinin başına geliyordu. Yahudi yakıranlığı da bu şekilde son buldu. Buhtun Nasr tarafından katledildiler. Bazı rivayetlerde 1 milyon kişinin, yüz binlerce kişinin başka bazı rivayetlerde katledildiği söylenir. Ve Mescid-i Aksa yerle bir edildi. Kudüs yerle bir edildi. Peygamberlerin torunları ve alimleri götürüldüler, esir edildiler. Şerefleri 5 para edildi. Hazreti Musa'dan hemen sonra zaten buna benzer belalarla karşılaşmaya başlamışlardı. Calut denilen düşman komutanı tarafından da bir takım belalarla karşılaşmışlardı. O millet de onları perişan etmişti. Sonra Allah Azze ve Celle onlara bir komutan tayin etmişti. Peygamberlerinden bir komutan istediler. Biz perişan olduk dediler. Bize bir komutan tayin et de onun emrinde savaşalım dediler. Peygamberleri onları tanıyordu. Ne maldırlar biliyordu. Hazreti Musa zamanında bile neler yaptıklarını çok iyi bilirdi. Musa'ya bile itiraz ederlerdi. Semi'ne ve aseyne derlerdi. İşittik sen ey Musa ama itaat etmiyoruz. İsyan ediyoruz sana derlerdi. Allah Azze ve Celle onlara kudret helvası ve bıldırcın indirirdi. Onlar başka şeyler isterlerdi. Ya Musa dediler, لَنْ نَصْبِرْ عَلَى تَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّيْ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ مِنْ مَقْلِهَ وَقِسَّائِهِ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَ وَبَصَلِهَا Biz bir tek çeşit yemeğe dayanamayız. Her gün kudret helvası, her gün bıldırcın. Dayanamayız dediler. Rabbine dua et de bize yerin bitirdiklerinden, baklagillerinden, acurdan, mercimekten, soğandan, sarımsaktan versin bize. Dedi ki Musa ne kadar cahilsiniz. Kötü olanla güzel olanı mı değiştirmek istiyorsunuz? Siz kudret helvasıyla, bıldırcınla mercimeği mi, soğanı, sarımsağı mı değiştirmek istiyorsunuz? O hadi ehbitu misra, girin şu şehre. Orada fe inne lekum ma sa'altum. Her istediğiniz var orada. Ne diyorsanız var orada, girin şu şehre. Fesef ente ve rabbuke fekatile dediler. Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın dediler. İnne hâhûne kâidûn. Biz oturuyoruz burada dediler. O millet kuvvetlidir dediler. Bizim onlara gücümüz yetmez dediler. Dediler de dediler ve savaşmadılar. İstemeyi biliyorlardı ama. Yahudi ahlakı istemeyi biliyor. Ama bedelini ödemeye gelince ödemeye yanaşmıyor. İsteyip de bedelini ödemeyenler Yahudi ahlakıyla ahlaklanmış kimselerdirler. Ellerini kaldırıp da ya Rabbi bize İslam devleti, İslam medeniyeti nasip et diyenler, ya Rabbi Müslümanları bu durumdan kurtar diyenler, ya Rabbi Amerikan zulmüne, İsrail zulmüne, İngiliz zulmüne, Avrupa'nın hainliğine son ver diyenler, ya Rabbi bize bir baş ver diyenler, onun bedelini ödemeye razı olmuyorlar. İstemeyi biliyorlar. Duayı bu zannediyorlar. Onlar sadece dilleriyle duayı dua zannediyorlar. Halbuki en güzel dua fiili duadır. Gayret gösteren adam dua ediyor demektir. Gayret göstermiyorsa yalnızca ellerini kaldırıp da ya Rabbi sınıfı geçmeyi bana nasip et diyen talebeye Allah sınıf geçmeyi nasip eder mi? Çalışmıyorsa sınıf geçer mi? Çalışması da bir duaydı. Onu da yapmalıydı. İki duayı birleştirmeliydi. Sözlü dua ve fiili dua. İşte bunu yapmayanlar, sadece isteyenler, istemeyi bilip de bedelini ödemeye göze alamayanlar, yeryüzünde bizi güçlendir, kuvvetlendir ya Rabbi diyenler, Müslümanlara güç kuvvet ver diyenler, ama sonra çalışmayanlar, gayret etmeyenler, yeni bir medeniyet meydana getirebilmek için ev ev gezmeyenler, makam peşinde koştuğu gibi, makamı için gösterdiği gayret gibi, iş yerinde gösterdiği gayretin, onda birini Rabbi için göstermeyenler Yahudi ahlakıyla ahlaklanmışlardır. Allah Azze ve Celle'den istemeyi biliyorlardı ama haydi şunu yapın denildiği zaman yapmıyorlardı. Kur'an-ı Kerim bize onlardan sürekli bahsediyor ki onlar gibi olmayalım. Onlar iki defa fesat çıkaracaklar buyuruyor Kur'an. İşte birinci fesadın cezası geldi. Asur kralı tarafından bir devletleri, Babil kralı tarafından diğer devletler yıkıldı ve bütün devletlere serpiştirildiler. Artık onların bir devleti yoktu. Aşiret bile sayılmazlardı artık. Ümmet olamadılar. Irkçılık yaptılar. Ümmet olsaydılar, yeryüzünün her neresinde bir Müslümana bir musibet gelse ondan kendilerini sorumlu göreceklerdi. Ama onlar bu sorumluluğu taşıyamadılar. Onlar ırkçı oldular, aşiretçi oldular daha sonra. İşte o zaman Allah'ın onlara verdiği vazifeyi yerine getiremediler. Nasıl ki bu ümmet kuntum hayra ümmetin uhricet linnas buyurulmuş. En hayırlı ümmet olduğunuz insanlar için çıkarıldınız. En hayırlı ümmet yapıldınız. İnsanları doğru yol göstermekle mükellef oldunuz. Herkese medeniyetin yolunu göstereceksiniz, hidayeti göstereceksiniz. Ümmet olacaksınız. Ümmet olarak görev yapacaksınız. Ümmet olarak görev yapamayanlar ulus devletlerine gerilediler. Çünkü o zaman eğer ümmet olsaydılar dünyanın neresinde bir Müslümanın başına bir şey gelse ondan kendilerini mesul göreceklerdi. Halbuki onlar bu kadar sorumluluğu taşımak istemiyorlardı. Yalnız kendi ırklarının başına bir şey geldiğinde ondan sorumlu olmak isteyenler ırk devletleri kurdular. Nasıl ki bu ümmet de aynı hata yapmadı mı? Ümmet olmanın sorumluluğunu taşıyamadılar. Bir müddet taşımışlardı. Aşağı yukarı 1000 sene kadar ümmet olmanın mesuliyetini yerine getirdiler. Fakat daha sonra yavaş yavaş yorgunluk alametleri, gerileme alametleri gösterdiler. Ve sorumluluklarını terk etmeye başladılar. İşte aynen öyle İsrailoğulları da bir ümmet idiler. Onlar da bizden evvel aynı hatayı yapmışlardı. Kur'an bize anlattı ki aynı hatayı biz işlemeyelim. Aynı hatayı biz de yaptık. Şimdi anlıyor musunuz Kur'an neden onlardan sürekli bahsediyor? Hakikatte onlardan bahsetmiyor. Onların ahlakından bahsediyor. Hakikatte bize örnek veriyor. Böyle olanların sonu işte böyle oluyor demek istiyor. Dikkat edin diyor. Onlar peygamberlerin izinden gitmediler. Ve sonra ümmet olmaktan çıktılar. Çeşitli devletlere bölündüler. Aşiretlere bölündüler. İşte o zaman hiçbir devlet üzerinde etkileri kalmadı. Allah'ın onlara vermiş olduğu vazifeyi yerine getirecek güçleri oluşmadı. Bugün mesela aynen öyle değil mi? Bugün Müslümanlar 70 parçaya bölünmüş vaziyetteler. Ondan dolayı Allah'ın onlara verdiği vazifeyi yeryüzünde yerine getiremiyorlar. Ümmet kendisine verilen vazifeyi yerine getirmek istiyorsa birleşmek zorundadır. Ümmet olmadan Allah'ın Müslümanlara verdiği vazifeyi yerine getiremezsiniz. Irk devletleri olduğunuz müddetçe, şimdi ırk devletlerini bile ikiye bölmek, üçe bölmek istiyorlar. Az bölmüşler sanki, bir daha bölmek istiyorlar. Haydi onların yaptığı neyse, düşmandan merhamet beklenmez zaten. Ama bize ne oluyor? 70 parçaya bölmüşler, şimdi 71. parçayı bölmek istiyorlar. 72. parçayı, 73. parçayı. Buna evet diyenler, buna amin diyenler var. O zaman Allah'ın size verdiği vazifeyi nasıl gerçekleştirebileceksiniz? Hepiniz birleşseniz ancak o vazifeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde birinci fitnelerinin, günahkarlıklarının cezasının vakti geldi. Ve Asur kralı ve Babil kralı tarafından cezalandırıldılar. Dinsizin hakkından imansız geldi yani. Evet Allah Azze ve Celle ibadüne demiyor, ibadenlene diyor. Onların üzerine kullarımızı gönderdik demiyor. Çünkü onlar Allah'ın kulları değildiler. Ne Asur kralı ne Babil kralı. Hakikatte onlar da İsrailoğullarından daha beter putperest kimselerdiler. Ama Allah Azze ve Celle dinsizin hakkından imansızın geleceğini bildiği için onların üzerine böyle bir bela gönderdi. Nasıl ki biz peygamberimizin izinden ayrıldığımızda 17. asırdan itibaren aşağı yukarı yavaş yavaş batı kültürüne meyletme, dünya sevgisiyle kalbin dolması, dünya perest olma başladığı zaman Allah Azze ve Celle bizi düşmanın eliyle tokatlamadı mı? Bu bir müddet tehir edildi uyanalım diyen. Ufak tefek mağlubiyetler tattırdı Allah Azze ve Celle. Bazı savaşları kaybetmeye başladık. Bunlar ufak savaşlardı belki ama daha sonra büyüdü. Daha büyük savaşları kaybetmeye başladık. Uyanmalıydık. Küçük tokat vurulmuştu uyanmamız için. Allah Azze ve Celle merhametinden dolayı büyük tokat vurmak istemiyordu önce. Uyanmayınca büyük tokat geldi, Birinci Dünya Savaşı. Asırlardan beri uyursanız, uyanmayacak olursanız elbette ki büyük tokadı yiyeceksiniz. Ondan evvel küçük tokatlar vuruluyordu halbuki. Mağlubiyetler başlamıştı, gerileme başlamıştı, toprak kaybediyorduk, neslimizi kaybediyorduk, ahlakımızı kaybediyorduk. Kılık kıyafetimiz değişmeye başlıyordu. Her şeyimiz değişiyordu. Alarm zilleri çalıyordu ama görmek istemediler. Görmek istemeyince, illa da uyuyacağız deyince, Allah kaldırdı defalarca, kalkmadılar. Kalkmayınca pek öyleyse dedi. Öyle bir tokat, hatta yumruk indi ki, ümmeti Muhammed'in başına 70 parça oldular. Birinci Dünya Savaşı'nın ve o savaştaki mağlubiyetimizin sebeplerinden birisi bu. Hikmetine gelince, bu şekilde paramparça olmuş olan Müslümanların içerisinden her bir parçadan yeni bir nesil meydana gelsin. O parçayı taşıyabilecek bir nesil. Suriye'de bir nesil, Mısır'da bir nesil, Türkiye'de bir nesil. Her nesil kendi milletini taşıyacak. Her motor kendi milletini çekip götürecek. Bu şekilde bir neslin meydana gelebilmesi için Allah Azze ve Celle onları paramparça etti. Büyük bir buzdağına benziyordu artık Osmanlı. Hareket kabiliyetini kaybetmişti. Allah Azze ve Celle onları parçaladı ki bir an evvel erisinler. Yeniden hareket kabiliyeti kazansınlar. Ve işte öyle olmaya başladı. Son 80 yıldır erime ve hareket kabiliyeti gerçekleşmeye başladı. Artık ümmet-i Muhammed şu anda hareketlidir. Evet, akan kan da bizim kanımız. Hareket de bizim dünyamızda. Kan da bizim dünyamızda. İftira da bize atılıyor, zulüm de bize yapılıyor. Bir taraftan da uyanış başlıyor. Günahlarımızın kefaretini ödüyoruz. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'dan sonra onları defalarca uyardı. Anlamak istemeyince onlar Asur kralını onların başına bela etti. Yine anlamadılar. İsrail krallığı yıkıldı. Yahudiye krallığına sıra gelmişti. Bari onlar anlasaydılar. Allah 150 sene yakın müsaade etti. Bari siz anlayın. Anlamadılar. Onları da Babil kralıyla perişan etti. Darmadağın etti. Mescid-i Aksa'yı yıktı. Kudüs'ü yerle bir etti. Peygamberlerinin torunlarını aldılar, götürdüler. Onları esir ettiler. Namuslarını götürdüler. Şereflerini beş par ettiler. Bu olay aşağı yukarı milattan önce 598'de gerçekleşmişti. Daha sonra Allah Azze ve Celle onlara 50-60 sene kadar bu cezayı tattırdıktan sonra bu zulmün devam etmesine müsaade etmedi Allah. Merhamet sahibi Allah. Onların bu kadar isyankarlığına rağmen bu cezayı Allah Azze ve Celle o gün için kafi gördü de Pers kralı, İran kralı tarafından korumaya aldı onları. Pers kralı geldi Hüsrev, onları korumaya aldı. Ve onları yeniden bir araya topladı. Dünyanın değişik yerlerine dağılmış olan Babil krallığı tarafından darmadağın edilmiş olan Yahudileri tekrar topladı ve onlara bir devlet kurmalarına müsaade etti. Yeniden Kudüs'ü inşa ettiler. Yeniden Mescid-i Aksa'yı inşa ettiler. Ve daha sonra milattan önce 445'lerde Ezra denilen Uzeyr aleyhisselam geldi ve onlara Tevrat'ı yeniden yazdı. Tamamen kaybetmişlerdi Tevrat'ı. Aşağı yukarı 750 sene sonra, Musa'dan 750 sene sonra tekrar yazıldı Tevrat Uzeyr tarafından. Sonra ona da uymadılar. Uzeyr aleyhisselam o zaman kralıyla bir genelge yayınlatmıştı. Bir kanun çıkartmıştı. Bundan böyle Yahudiler arasında Yahudi şeriatı geçerli olacak. Her kim ki putperest bir kadınla evlenmişse onu boşayacak. Her kim ki İslam'a, o günkü İslam'a, Allah'ın dini tektir. Bütün peygamberlere verilen aynıdır. Onların şeriatı ile bizim şeriatımız arasında fark olabilir ama din aynı dindir. Her kim ki İslam'a uymayacak olursa diye genelge yayınlattı. Onlara ceza verilecek. Ve işte o günden itibaren tekrar güçlenmeye başladılar. Pers hükümdarı sayesinde aşağı yukarı milattan önce 520'lerden tekrar Allah Azze ve Celle 529'da ve 539'da onları yeniden güçlenmesini sağladı. Yeniden bir araya geldiler. Uzeyr Aleyhisselam daha sonra onlara Tevrat'ı yazdı ve yeniden güçlendiler. Evlatlar ve mallarla Allah onları destekledi. Ve sonra yeniden gerilemeye başladılar. Yeniden dünya perest olmaya başladılar. Yeniden kitapların izinden ayrılmaya başladılar. İşte o zaman Allah Azze ve Celle Yunanlı bir kralı bu sefer onların başına bela etti. Yunan kralı geldi, onları perişan etti. Daha sonra Romalı bir general geldi, onları bir kez daha perişan etti. Yunanlı kralla daha sonra mücadele etmişlerdi de Allah Azze ve Celle onlara yeniden bir devlet kurmayı nasip etmişti. Yunan kralıyla Yunan kralı İslam hareketi başlatmışlardı. 3. Antakyus denilen krala karşı bir hareket başlattılar ve Allah Azze ve Celle onların bu hareketinden hoşnut oldu da onlara yeniden bir devlet kurmayı nasip etti. Ama tekrar bıraktılar. Hep bırakıyorlardı. Hep kitaplarının izinden ayrılıyorlardı. İşte o zaman Allah Romalı bir generali, putperest bir generali onların başına bela etti. O geldi, onları darmadağın etti. Sonra ona karşı güya yeniden İslam hareketi başlatacak oldular. Kendi kitaplarında, kutsal eserlerinden yeni bir peygamberin geleceği söyleniyordu onlara. Evet, Kur'an da öyle söyler. Onlar peygamberi, Hazreti Muhammed'i kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ O ehli kitap, onu, o Hazreti Muhammed'i kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Onlar bir peygamber bekliyorlardı zaten. O peygamberin gelmesinin yakın olduğunu düşündüler. Ve Romalı generale karşı çıktılar. Tam zamanıdır dediler. Zaten bir peygamberin gelmesi yakındır dediler. O peygamberin geleceğine güvenerek harekete geçtiler. Karşı hareket başlattılar. Kendilerini değiştireceklerine, düzeni ve sistemi değiştirmek istediler evvela. Halbuki evvela kendilerini değiştirmeliydiler. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Bir milleti Allah değiştirmez. O millet kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe. Bir millet kendini değiştirecek evvela. Allah da onlara verdiği devleti değiştirecek. Allah'ın sünneti buydu. Allah'ın kanunu buydu. Onlar sadece lider ile bir peygamberle her şeyin değişeceğini zannediyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin sünneti bu değil. Lider değişmiş olsa bile eğer millet değişmiyorsa Allah Azze ve Celle onları değiştirmeyecektir. Ve onlara verdiği nimeti de değiştirmeyecektir. Millet değişmeli. O yüzden Kur'an bunun yöntemini öğretiyor bize. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Yani içinizden bir peygamber çıksa bile ne ifade eder? Siz değişeceksiniz. Siz değişmeden Allah sizi değiştirmeyecek. Siz değişmezseniz Allah size verdiği devleti ve nimetleri değiştirmeyecek. Bu Allah'ın kanunu. Kanun değişmez. Dün de aynıdır, bugün de aynı, yarın da aynı. Zaten değişseydi kanun denmezdi. O yüzden Kur'an bu noktaya işaret etmek için Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsınız buyurur. Allah'ın sünneti, Allah'ın adeti değişmez. Dün hangi kanun geçerliyse, Yahudilere hangi kanun geçerliyse, bu ümmete de aynı kanun geçerli. Yahudiler hangi sebepten dolayı darbe yedilerse, bu ümmet de aynı sebepten dolayı darbe yiyecek. Yahudiler hangi sebepten ötürü paramparça oldularsa, bu ümmet de aynı sebepten ötürü paramparça olacak. Allah'ın kanunu değişmez. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsınız. Allah Azze ve Celle evet onlara bir peygamber geleceğini haber etmişti. O peygamberin sıfatlarını söylüyordu. Hangi zaman olursa, hangi şartlar gerçekleşirse peygamber gönderilir aşağı yukarı tahmin ediyorlardı. Bir peygamber bekliyorlardı. İşte o zaman Allah Azze ve Celle hakikaten de gönderdi. Hazreti İsa'yı gönderdi onlara. Ama onlar Hazreti İsa'dan evvel zaten başlamışlardı bir takım faaliyetlere ve Romalılara karşı harekete başlamışlardı. Fakat Hazreti İsa geldiği zaman da İsa'ya tabi olmadılar. İsa'yı öldürmek istediler. Hazreti İsa Aleyhisselam onlara diyordu, ben sizi toplamaya geldim. Ben sizi bir araya toplamaya çalışıyorum ama siz bana karşı geliyorsunuz. Taş üstünde taş kalmayacak dedi. Paramparça olacaksınız dedi. Boyunların üzerinde baş kalmayacak dedi. Kökünüzü kesecekler dedi. Ve Hazreti İsa'dan sonra aşağı yukarı 37 sene sonra Hazreti İsa Aleyhisselam genç peygamber ve çok kısa peygamberlik yapmış olan peygamber. Aşağı yukarı 30-31 yaşında peygamberlik verildi kendisine. Ve 2-3 sene kadar peygamberlik yaptı. Yaklaşık olarak 33 yaşındaydı. Öldürmek istediler. Bizzat Yahudiler öldürmek istediler. Halbuki bir peygamber bekliyorlardı. Nasıl Hazreti Muhammed'i de bekliyorlardı. Ahir zaman peygamberi olarak. O da geldiği zaman onu da öldürmek istediler. Efendimiz'i davet etmişlerdi. Medine'nin Yahudileri. Gel de görüşelim ya Resulallah. Tabi onlar ya Muhammed diyorlardı. Çağırdılar Efendimiz, Efendimizle birkaç kişiyle birlikte davetlerine icabet etti. Belki ıslah olurlar, belki anlarlar. Allah'ın Resulü merhamet sahibiydi. Belki anlarlar dedi, ayaklarına gitti. Ayaklara gideceksiniz. İslam davetçileri ayaklara gidecekler. Bizim hizmetimizin prensiplerinden birisi olmalı bu. Ayağa gideceksiniz. Ve insanlarla birebir görüşeceksiniz. Onların görüşlerini dinleyeceksiniz. Onların kalbindeki şüphelere cevaplar vereceksiniz. Birebir görüştüğünüzde size rahat rahat konuşacaklar. Sorularını soracaklar. Şüphelerini söyleyecekler. Siz de cevap vereceksiniz. Allah'ın Resulü kalktı gitti ayaklarına. Ama onlar Efendimiz'e suikast tertiplemişlerdi. Allah'ın Resulü bir evin gölgesinde istirahat etmek için birkaç dakika oturduğu zaman hemen birisi çıktı evin damından büyük bir kaya. Efendimiz'in başına atacak oldu. Allah Azze ve Celle bildirdi ve Efendimiz oradan hızla kaçtı ve o suikastten kurtulmuş oldu. Ve daha sonra onlara bu yaptıklarının cezası ödetildi. Nasıl ki daha evvelde başka yerlere dağıtıldılar. Efendimiz zamanında da aynısı oldu. Beni Gatafan, Beni Kureyza, Beni Kaynuka kabileleri, Medine'nin Yahudi aşiretleri, 3 aşiret Medine'nin çevresinde otururlardı bunlar. Hepsi darmadağın edildiler. Allah Resulü tarafından Beni Kureyza cezalandırıldı. Hendek Savaşı'nda hıyanetleri yüzünden 700 erkekleri kesildi. Hıyanet ettiler. Müslümanlar arkadan vurdular. Mekke müşrikleriyle anlaştılar. Müşrikler Hendek'in karşı tarafında, bu tarafında da Beni Kureyza Yahudileri. Halbuki anlaşmanın gereğine göre Müslümanlarla beraber Medine'yi savunmalıydılar. Hıyanet ettiler. O zaman cezalandırıldılar. Müşrikler geri dönüp de gittikleri zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cibril aleyhisselam gelmiş. Efendimiz zırhını çıkartıyordu. Hendek savaşı bitmişti. Düşman 10 bin kişilik kuvvetle gelmiş ve bir şey yapamadan defolup gidiyordu. Efendimiz de dönmüştü evine, zırhını çıkartıyordu. Cebrail geliyordu. Ya Resulallah dedi, ne yapıyorsun? Zırhımı çıkartıyorum dediğinde, ama biz melekler daha zırhımızı çıkarmadık dedi. Yürüyün Beni Kureyza üzerine. Hainlerin cezasını vereceksiniz. O gün de öyle oldu. Allah Resulü zamanında da aynı şey gerçekleşti. O günde Efendimiz onların erkeklerini, savaşçılarının öldürülmesine hüküm verdi. Sa'd bin Muaz'ın hükmü böyle gerçekleşti. Efendimiz de o hükmü kabul etti. Zaten Allah'ın ve Resulü'nün hükmüydü. Beni Gatafan'da bu şekilde sürgüne gönderildiler. Beni Kaynuka'da sürgüne gönderildiler. Darmadağın edildiler. Bir kısmı Hayber'e sığındı. Bir kısmı başka yerlere. Ta milattan evvel 600 kadar sene önce başlamıştı. Onlara verilen ceza, birinci fesatlarının cezası. Milattan evvel 721'de İsrail Krallığı, milattan evvel 598'de Yahudiye Krallığı yerle bir edilmişlerdi. Şimdi ikinci fesatlarının cezası, Hazreti İsa'yı öldürmeye kalkışmalarının cezası, Hazreti Yahya'yı kesmelerinin, koyun gibi kesmelerinin cezası. Hazreti İsa'nın dediği gerçekleşecek. Öyle diyordu İsa. Taş üstünde taş kalmayacak. Öyle oldu. Hazreti İsa'nın göğe çekilmesinden sonra İsa'yı öldürmek istediler. Romalılar değil, dikkat edin, putperestler değil. Halbuki orada putperestler hakimdiler. Orayı sömürüyorlardı. Romalı valiler tarafından idare ediliyordu. Kudüs toprakları, Filistin toprakları, putperest Romalıların elindeydi. Ve ama onlar Hazreti İsa'yı öldürmek istemediler. Hazreti Zekeriya'yı, Hazreti Yahya'yı onlar öldürmediler. Putperestler onlardan daha merhametli davrandılar. Hazreti İsa'yı öldürmek isteyen Yahudilerdi. Yahya'yı öldürenler onlardı. Koyun gibi kesenler onlardı. Bir dansözün isteği üzerine Hazreti Yahya'yı şehit ettiler. Bunun cezası çok uzun sürmedi. Hemen geldi. Hazreti İsa'dan sonra 37 sene sonra, milattan sonra 70 yılında Romalı General Titus tarafından perişan edildiler. 133 binin kılıçtan geçirildiler. Murat Bey tarihinde 1 milyondan fazla der. 1 milyondan fazlası kılıçtan geçirildiler. Birkaç milyon da sürgün edildiler. Başka topraklara paramparça edildiler. İşte aşağı yukarı Hazreti Musa'dan 600 sene sonra birinci fesatlarının cezası, ondan da 600 sene sonra aşağı yukarı Hazreti İsa'dan 70 sene sonra, doğumundan 70 sene sonra ikinci fesatlarının cezası, diyebiliriz ki aşağı yukarı 650 yılda bir, 500-600, 650 yıllarda bir, bu kadar yılda bir büyük bir tokat yiyorlar. İşte bakın mesela Hazreti Musa'dan 600 sene sonra birinci fesatlarının cezası. Ve ondan 600 sene sonra, yani İsa'nın doğumundan 70 sene sonra ikinci fesatlarının cezası. Ve yine ondan 600 sene sonra Hazreti Muhammed tarafından cezalandırıldılar sallallahu aleyhi ve sellem. 600 yılda bir aşağı yukarı büyük bir ceza görüyorlar. Efendimiz'den 600 sene sonra 1200'lü 1300'lü yıllarda da çeşitli belalarla karşılaştılar. Ondan 6-700 sene sonra 1900'lü yıllarda Hitler tarafından da büyük bir darbe yediler. Darmadağın edildiler. Ve yine azdılar. Sürekli kontrol edilmeleri gereken bir millet. Sürekli kontrol gereken bir millet. Sürekli cezalandırılan bir millet. Allah Azze ve Celle bize onlardan sürekli bahsediyor ki o ahlak bizde olmasın, o cezaları biz görmeyelim. Bu şekilde İsrailoğulları ikinci fesattan sonra, ikinci cezalarından sonra Allah Azze ve Celle buyurdu ki İkinci cezanızın vakti geldiğinde yine üzerinize kuvvetli kullarımızı göndereceğiz. Her bulduklarını perişan etsinler, mahvetsinler diye. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ. İkincisinin cezası vakti geldiğinde, yani Romalı general tarafından milattan sonra 70 yılında kılıçtan geçirilmelerinin vakti geldiğinde, her bulduklarını perişan etsinler, darmadağın etsinler, mahvetsinler diye ve mescide daha evvel girdikleri gibi girsinler diye üzerinize kuvvetli kullarımızı göndereceğiz. Onlar zihni perişan edecekler. Asa rabbukum en yerhamekum. Umulur ki Allah yine de bundan sonra size merhamet eder. Hazreti İsa'dan sonra, o büyük peygamberi öldürmek istemenizden sonra cezanızı bulacaksınız. Peygamberinizin izinden ayrıldığınızdan dolayı cezanızı bulacaksınız. Ve sonra yeniden Rabbinizden umulur ki Allah size yeniden merhamet eder de yeniden sizi toparlar, Hazreti Muhammed'i gönderir. Onunla Allah Azze ve Celle size merhamet etti. Onun izinden gitseydiniz yeniden toparlanacaktınız. 600 sene kadar sonra aşağı yukarı Hazreti Muhammed onlara peygamber olarak gönderildi. Bütün insanlığa gönderildi. Onun izinden gidecek, onun etrafında toplanacaklardı. Eğer bunu yapmış olsaydılar, Allah Azze ve Celle yeniden onlara güç kuvvet verecekti. Ama öyle yapmadılar. Ona da tabi olmadılar. Halbuki onu bekleyip duruyorlardı. Medine'nin putperestlerine diyorlardı, yakında bir peygamber çıkacak. O peygamber çıktığı zaman biz onunla beraber olacağız. Onunla beraber olup sizi yerle bir edeceğiz ey putperestler, ey müşrikler, ey necisler diyorlardı. İşte o peygamber geldi, o müşrik dedikleri adamlar ona iman ettiler. Ama onlar iman etmediler. Halbuki onu tanıyorlardı. Tanıyorlardı. Onun sıfatları kendi kitaplarında yazılıydı. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ. Onu tanırlar, oğullarını tanır gibi. Çok iyi tanırlar, sıfatlarını bilirler. Hem onun mucizeleri var zaten. Onu da görüyorlar. Ama yine de onun izinden gitmek istemediler. Çünkü o İsmail'in soyundan geliyordu. Onlarsa son peygamberin İshak'ın soyundan geleceğine inanıyorlardı. Ne fark ederdi ki? Ha İshak'ın soyundan, ha İsmail'in soyundan. Bu kadar ırkçı olmuşlardı. İshak'ın soyundan gelmiyor diye İbrahim'in küçük oğlu İshak onun soyundan gelsin istiyorlardı. Çünkü Hazreti Musa İshak'ın soyundan, Hazreti İsa İshak'ın soyundan, son peygamberin de İshak'ın soyundan olmasını istiyorlardı. Irkçıydılar. Halbuki İsmail de onların amcalarıydı. Ne fark eder ki? Herkesin soyu aynı değil mi? Herkes Adem ve Havva'dan gelmiyor mu? Ne önemi var ki? Peygambere bakış böyle mi olmalıydı? Peygamberin soyunun ne önemi var ki? Irkının ne önemi var ki? Peygamber insanlara doğru yol göstermek için gönderilmiştir. Onlar kalelerin arkasına sığındılar. Hazreti Muhammed'e tabi olmamak için kalelerine sığındılar. Kendi kitaplarına da bunu söyler. Yeremya'da da bunu söylüyor. Bakınız, göreceksiniz. Yeremya'da, Hezkiyel'de benzer şeyler söyler. Siz diyor, o Babil hükümdarının onları yerle bir etmesiyle ilgili olay anlatılırken, sizi yerle bir edecek. Siz duvarlara güveniyorsunuz öyle mi? Siz surlara güveniyorsunuz. Dikkat edin. Milattan 5-6 asır evvel, bugünden 2500 sene kadar önce aşağı yukarı, 2600 sene kadar evvel yine duvar çekmişlerdi. Duvarın arkasına saklanmışlardı. Kur'an öyle söylüyor. Sizinle ey müminler, sizinle o Yahudiler asla göğüs göğüs erkekçe savaşamazlar. Hep duvarların arkasından savaşırlar. Şu anda da aynı şeyi yapıyorlar. Duvarların arkasına saklanıyorlar. Şu çağda hala İsrail devletinin etrafına duvar çekiyorlar. Aynısını yapıyorlar. Dikkat ediniz, bu onların kitaplarında mevcut. Bu onların mevcut kitaplarından. Ellerinde onların kabul ettiği kitaplarda var. Duvarlar örmüşlerdi o zamanda. Kendilerini korumak için o duvarlar sizi korumayacak diyor kendi kitaplarında. O duvarlar sizi korumayacak. O duvarlar yıkıp geçecekler. Evlerinizi tarumar edecekler. Çünkü sizi duvar korumaz, sizi imanınız korur. Siz peygamberinizin izinden gitmeyeceksiniz. Ve o duvarlar sizi korumayacak. Aynen öyle oldu. Defalarca duvar yaptılar. Çin sendi gibi setler inşa ediyorlar. Kur'an sizinle savaşamazlar diyor. Ancak duvar arkasından savaşırlar. Şu anda halbuki bizden, yani Filistin halkından, Lübnan halkından ne kadar güçlüdürler. 1000 kat belki daha güçlüdürler. Arkalarında Amerika var, İngiltere var, Avrupa var arkalarında. Ellerinde nükleer silahlar var. Ellerinde son model teknoloji var. Casus uçaklarından tutun da neler neler var ellerinde. Sayı olarak da Filistin halkından az değiller, çoklar. Buna rağmen duvar örüyorlar. Kendi kitaplarında haber verilen şey gerçekleşiyor. Kur'an'ın haber verdiği şey gerçekleşiyor. Sizinle göğüs göğüse savaşamazlar. Kuvvetli olsalar bile. Şimdi öyle bakmayın yiğitlik yaptıklarına. Hakikatte korkaktırlar. Tarihleri buna şahittir. Hazreti Musa zamanında bile girin şu şehre diyordu Hazreti Musa. Büyük peygamber, girin şu şehre, bitu misra, girin şu şehre. Feshab ente ve rabbuke fekatile dediler. Sen ve Rabbin gidin savaşın. İnne hâhune kaidun dediler. Biz oturuyoruz dediler. Korkaklardı. Bugün öyle kahramanlık taslamalarına bakmayın. Arkalarında süper güç olmasa o kahramanlığı gösteremezler. Korkaktırlar. Dünya perestirler. Hiç ölmek istemezler. Kur'an diyor ki onlardan her birisi ister ki la yu'ammer elfesene 1000 yıl yaşayayım isterler. 1000 sene yaşamak isterler. Dünya perestirler. Hiçbir ölümü göze alamazlar. Ve Allah Azze ve Celle onları yeniden toparlasın. Bütün insanlığa rahmet olsun diye rahmetenin alemin olarak Hazreti Muhammed'i gönderdi. Asa rabbukum en yerhamekum. İşte manası bu. Rabbinizden umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Size bir peygamber gönderir. Ahir zaman peygamberi gönderir. Ona uyacak olursanız yine kurtulacaksınız. Yine kurtulursunuz. Rabbiniz sizin Rabbinizdir yine. Sizi bırakacak değil gene. Size zulmedecek değil. Sizin zulmünüzün cezasını veriyor. Allah zulmetmiyor. Cezanızı veriyor sadece. Siz tövbe istiğfar ederseniz gene o merhamet sahibidir. Nasıl ki bir baba çocuğunu döver belki ama yine çocuk özür dilerse yine onu bağrına basar. Bir anne aynı şekilde. Aynen öyle. Ondan milyar kat daha fazla. Ondan trilyon defa daha fazla. Allah'ın merhameti. Tövbe edecek olursanız gene size rahmet edecek. Gene merhametle muamele edecek. Size bir peygamber daha gönderecek. Bari ona tabi olun bu sefer. Gene tabi olmadılar. Ve in uttum udne. Eğer o peygambere tabi olmayacak, gene eski fesat dönemine dönecek olursanız, gene eskisi gibi fitne fesat çıkarmaya devam edecek olursanız, udne işte biz de döneceğiz. Sizi azap etmeye tekrar döneceğiz. Madem ki son peygambere de tabi olmayacak, fitne fesat çıkarmaya devam edeceksiniz, biz de size tokat vurmaya devam edeceğiz. İşte öyle oldu. Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed'i gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi olmadılar. Halbuki o Allah'ın rahmetiydi. Bir peygamber Allah'ın rahmetidir. İnsanlara hidayet yolunu gösterir. Ona tabi olmak istemediler. Irkçılık yaptılar. İsmail'in soyundan dediler. Tabi olmak istemediler. O zaman işte Kur'an diyor ki eğer eski hayatınıza dönecek olursanız yine itiraz, yine itaatsizlik, yine isyan, yine peygamberin izinden gitmeme. Eğer böyle bir hayat sürecek olursanız o zaman biz de size azap etmeye döneriz. İşte o zaman Hazreti Muhammed'le bir kez daha azap göreceksiniz. Demin de ifade ettiğim gibi Hazreti Musa'dan 600 sene kadar sonra aşağı yukarı birinci fesadın tokadını yediler. Ondan 600 sene kadar sonra da, yani Hazreti Musa'dan 1200 sene kadar sonra aşağı yukarı ikinci fesadın tokadını yediler. Ondan 600 sene sonra Hazreti Muhammed zamanında da üçüncü kez tokat yediler. Ve bu böyle devam edip gidiyor. Bundan anlaşılıyor ki Allah Azze ve Celle böyle yapanlara hep böyle muamele edecek. Ne zaman böyle davranırlarsa onlara böyle muamele edilecek. Ve yine şunu anlamanız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Bir milletin beli bir defa kırılırsa onun yeniden iyileşmesi 600 sene sürüyor. Belinizi kırdırmayın. Bir milletin beli bir defa kırılırsa onun yeniden iyileşmesi 600 sene sürüyor. Belinizi kırdırmayın. İbn Haldun'un mukaddimesinden devletler ne zaman çöker, ne zaman kurulur? İbn Haldun'dan bunu öğrenmeye çalışıyorlar da neden İbn Haldun'un Rabbinden bunu öğrenmeye çalışmıyorlar? Söyleyin. Hangi zamanda, bugün mü yoksa o gün mü daha çok dinimize bağlıydık? Elbette ki o gün. Peki şimdi söyler misiniz? O gün mü daha yüksektik? O gün mü daha kuvvetliydik? O gün mü daha büyük devletimiz vardı? O gün mü daha kuvvetliydik? Bugün mü daha kuvvetliyiz? Demek ki biz dinimize sarıldığımız zaman kuvvetlenmişiz. Allah Azze ve Celle'nin kanunu bu. Biz ahireti istediğimiz zaman Allah bize ahireti de verdi, dünyayı da verdi. Yalnızca ahireti vermiyor Allah. Siz ahireti mi istiyorsunuz? Siz Allah'ı mı tercih ediyorsunuz? Size Allah Azze ve Celle hem ahireti verecek hem de dünyayı verecek. Bedir Savaşı'nda olduğu gibi. Ama siz dünyayı isterseniz Allah Azze ve Celle size ahireti vermediği gibi dünyayı da vermeyecek. Medeni bir millet, bir milleti esir alsa bile Amerikan askerlerini yaptın yapar mı? Evet, akan kan da bizim kanımız, hareket de bizim dünyamızda, kan da bizim dünyamızda, iftira da bize atılıyor, zulüm de bize yapılıyor. Bir taraftan da uyanış başlıyor. Ve yine şunu anlamanız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Bir milletin beli bir defa kırılırsa onun yeniden iyileşmesi 600 sene sürüyor. Belinizi kırdırmayın. Bir milletin beli kırıldı mı kolay kolay toparlanamıyor. Eğer bir bela belimizi kırmaz da başka daha küçük zarar verecek olursa belki size fayda da verebilir. Küçük bela geldiğinde anlarsanız, beliniz kırılmadan anlayacak olursanız o küçük bela hayır bile sayılabilir bir açıdan. Çünkü daha büyük belanın gelmesini önlemektedir. Nasıl ki küçük depremler rahmettir. Hem ikazdır hem rahmettir. 2,5-3 şiddetinde, 4,5-5 şiddetinde, hadi bilemediniz 5,5-6 şiddetindeki depremler bir yönüyle korku veriyorsa da, bir yönüyle ikaz ise de diğer yönden de rahmettir. Çünkü büyük depremi engellemektedir. Büyük sıkışmayı, büyük kıpırdamayı engellemektedir. Eğer o küçük depremler olmasa 8 şiddetinde, 9 şiddetinde, 10 şiddetinde depremler olur. küçük depremler, küçük kırılmalar büyük kırılmayı engellemekte ve o biriken büyük enerjiyi boşaltmaktadır. Aynen öyle. Aynen öyle. Küçük belalar aslında bir taraftan ikaz, insan Müslümanların kendine gelmesini sağlamak, bir taraftan ikaz, bir taraftan kefaret, günahların kefareti, ahirete kalmasın diye, bu dünyada ödesinler de kurtulsunlar diye, bir taraftan kefaretin, kefaret olarak görünmeli, kefareti zunup olarak görünmeli, bir taraftan ikaz olarak görünmeli, bir taraftan rahmet olarak görünmeli, ders alınmalı, rahmet olarak görülseydi, o küçük belalardan alınması gereken ders alınsaydı, o takdirde büyük bela gelmeyecekti vallahi. Vallahi gelmeyecekti. Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup olmayacaktı. Belimiz kırılmayacaktı. Birinci Dünya Savaşı'ndan evvel ufak tefek savaşlar kaybettik. Daha büyüklerini kaybettik sonra. Sonra daha büyüklerini, sonra daha büyüklerini. Anlamadık, anlamadık, anlamadık. Allah Azze ve Celle ikaz etti. Allah bize kefaret ödetti. Allah yol gösterdi. Kendimize gelelim diye, dönelim diye yol gösterdi. Anlamadık. Uyumak istedik. Dünya perestliğe devam etmek istedik. O zaman Allah Azze ve Celle büyük tokadı vurdu. İşte bakın neredeyse 100 sene geçti. 100 seneden beri hala toparlanamadık. Evet, her ne kadar elhamdülillah son yıllarda, son 30-40 yıldır yeniden uyanış hareketleri başlıyorsa da, ama düşünün ne kadar kanımız aktı. 100 yıldan beri, hatta 250-300 yıldan beri ne kadar kanımız aktı bir düşünün. Ne kadar kefaret ödedik bir düşünün. Dünyaya dalanlar, nale devrine girenler hiç bunları düşünmediler. Tokat şiddetli gelebilir. Çok şehitler verilebilir. Belimiz eninde sonunda kırılabilir. İşte 3 asırdan beri belimizi doğrultamıyoruz. 3 asır oldu. Küçük ikazlar anlamayanlara büyük ikaz geldi. Onun da üzerinden bir asır geçti. Şimdi başka ikazlar, Irak'ın işgali, Afganistan'ın işgali, Filistin'deki işgal ve diğer işgaller nedir? Allah Azze ve Celle'nin kefaret ödetmesi değil de nedir? İkazı değil de nedir? Uyandırmak istemesi değil de nedir? Ey batılı olmak isteyenler, işte batı dediğiniz budur demesi değil de nedir? Siz batıya hayranlık duyuyorsunuz. İşte batının gerçek yüzü. Siz batının teknoloji açıdan gelişmiş olmasını medeniyetle karıştırıyorsunuz. İşte teknolojik açıdan gelişmiş olmak başka bir şey. Medeni olmak başka bir şey. Medeni toplumlar hem böyle ganimet için savaşmazlar, hem Allah'a şirk koşmazlar, hem medeni toplumlarda kadın erkek ilişkileri düzenlenir, hem medeni toplumlarda ana babalar sokağa atılmazlar. Onlar medeni değiller, sadece modern hayat yaşıyorlar. Bunu anlamadınız öyle mi? O takdirde şiddetli tokat yemeye devam edeceksiniz. Allah Azze ve Celle bizi onlara çırak verdi. Birinci Dünya Savaşı'nın hikmetlerinden birisi de budur kıymetli kardeşlerim. Sebeplerine temas etmiyorum ben, hikmetlerinden bahsediyorum. Müslümanlar batıl olmak istiyorlardı, hayranlık duyuyorlardı batıya. Allah Azze ve Celle bize batının gerçek yüzünü göstermek istedi. Birinci Dünya Savaşı'nın bir manası da budur. Bir taraftan ikaz, bir taraftan kefaret, kefaretin ödenmesi, bir taraftan da batının gerçek yüzünün gösterilmesi. Batının gerçek yüzünü Allah bize Birinci Dünya Savaşı ile gösterdi. Daha sonra gösterdi, daha sonra gösterdi. Yine gösteriyor. Şu anda hala gösteriyor. Medeni bir millet, bir milleti esir alsa bile Amerikan askerlerini yaptın yapar mı? Esir almış olduğu askerleri çırılçıplak soyup da üst üste böyle dağ gibi yığıp da onlarla alay eder mi? Medeni bir millet esirlerine böyle muamele yapar mı? Biz asırlarca dünyanın hakimiydik. Kimseye böyle bir şey yapmadı. Medeni olmadığınızı ispat ediyorsunuz. Anlamayanların anlamasını sağlıyorsunuz. Uyanışımızı hızlandırıyorsunuz. Biz esirlerimize böyle muamele yapmıyorduk. Biz Amerika'nın gayesi gibi gayeler için savaş başlatmıyorduk. Esir aldığımız zaman da nice esirler var ki bizim ahlakımızı görüp onlara muamelemizi görüp de iman ediyorlardı. Allah Resulü'nün talebeleri esir aldığı zaman ellerindeki 3-5 kırıntı ekmek olurdu da o ekmeği esirlere verirlerdi. Kendileri aç kalırlardı. Bunu görenler la ilahe illallah derlerdi. Bu nasıl bir dindir ki esirlerine böyle muamele yapmayı öğretiyor deyip Müslüman oluyorlardı. Biz geçmişte böyleydik. Biz dün süper güç iken sizin yaptıklarınızı yapmadık. Allah Azze ve Celle batının gerçek yüzünü bize göstermek istedi. Birinci Dünya Savaşı bu. Şimdiki savaş da bu. Orta Doğu projesi de bu. Hal anlamayanları Allah anlatmak istiyor. Ve bu şekilde İslam aleminde uyanışımız hızlanıyor. Ama dikkat edin kıymetli kardeşlerim. O gün o hatayı işleyen atalarımız, dünya perest olan atalarımız, görevini terk eden atalarımız, atalarının izinden gitmeyen atalarımız, lale devrine girenlerimiz, düşünmediler belki, asırlarca belimiz kırılacak. Asırlarca toplanamayacağız, toparlanamayacağız. Asırlarca layık olduğumuz yere tekrar yükselemeyeceğiz. Düşünmediler bunu. O hatalarının neye mal olacağını düşünmediler. Hani bazen ufak bir hata yaparsınız. Ufak bir tedbirsizlik çok pahalıya mal olur mesela. Ufak bir tedbirsizlik. Mesela arabanızın diyelim ki freninde küçük bir arıza vardır. Önemsemezsiniz. Ama öyle pahalıya mal olur ki size ailenizle beraber toptan ölmenize sebep olur. Ya da öyle bir belinizi kıracak bir bela başınıza getirir ki küçük bir dikkatsizlik hiç düşünemezsiniz. Kadınlar mesela çocukların erişebileceği yere tuz ruhunu koyarlar. Hesap etmezler. Küçük bir dikkatsizlik. Sonra gelir çocuk onu alır su zanneder ve içer. İç organları yanar perişan olur. Hatta ölür. Küçük bir dikkatsizlik neye mal olur? Öyle oldu. Ümmet-i Muhammed küçük dikkatsizlikler yaptı. O küçük dikkatsizlikler ormanı yaktı. Perişan etti. 3 asırdır bedel ödüyoruz. Ve daha ne kadar ödeyeceğiz bilemiyoruz. İşte İsrailoğulları öyle oldular. Onlar Allah Azze ve Celle onlara müsaade etti ama ondan sonra tokadı vurdu. 6 asır perişan oldular. Sonra yeniden Allah onları toparladı. Ama yine sonra döndüler. Allah da cezaya döndü. Ve bir tokat daha vurdu. 6 asır daha perişan oldular. Sonra yine aynı olay oldu. 6 asır daha perişan oldular. 3200 yıldan beri Hazreti Musa'dan beri ara ara böyle tokatlanıyorlar, perişan ediliyorlar. Allah şu anda onlara yeniden fırsat veriyor. Mal ve evlat ile onları çoğaltıyor. Ama Allah Azze ve Celle sünnetini söylüyor. Kanununu bize açıklıyor. İsrailoğullarına değil sadece bize de açıklıyor. Ve in ottum odne diyerek eğer eskisi gibi fitne fesada dönecek, günahlara dönecek olursanız biz de size azap etmeye döneceğiz. Bu benim kanunumdur diyor Allah. Hiçbir zaman değişmedi, değişmeyecek. Allah'ın kanununda değişiklik olmaz. Ve cealne cehenneme lil kafirin hasira. Ve biz o cehennemi kafirlere zindan kılmışızdır. O cehennemi kafirlere zindan kıldık, hiçbir yere kaçamazlar. Her tarafından çevrilmişlerdir. Zindandan kaçmak nasıl mümkün değilse, her taraftan ihata edilmiş, çok güzel bir zindandan kaçmak nasıl mümkün değilse, ondan çok daha kuvvetli olan cehennem zindanından kaçmak hiç mümkün değil. Biz o cehennemi kafirlere zindan kıldık. İn hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. İşte bu Kur'an insanları en doğruya, en sağlama iletir. Allah Azze ve Celle demek istiyor ki, size İsrailoğullarından bahsediyorum. Size yol göstermek için, tarih bilgisi vermek için değil. Kur'an tarih kitabı değil, Kur'an felsefe kitabı değil. Kur'an bilim kitabı değil ama bilimden de bahseder. Kur'an astronomi kitabı değil ama astronomi bilgilerini de içerir. Kur'an coğrafya kitabı değil ama coğrafya bilgilerini de içerir. Kur'an felsefe kitabı değil ama bazen ayetlerin perde gerisinde bir filozofun anlayabileceği felsefi manalar mevcut olur. Kur'an tarih kitabı değil ama tarihten de bahseder. Ama maksadı tarih öğretmek değildir. Maksadı astronomi öğretmek değildir. Maksadı insanlara medeniyeti öğretmektir. Allah Azze ve Celle'nin neye kızdığını, ne zaman ceza verdiğini öğretmektir. Ne yaparsanız neyle muamele edileceksiniz? Ceza amelin cinsinden bunu öğretmektir. Kur'an'ın maksadı budur. Bir medeniyet meydana getirmektir. Kur'an hidayetin yolunu gösterir. Ama Kur'an gibi elinde bir kitap olsun da bir millet başka milletlerin kriterlerine başvursun. Kur'an gibi hidayet kaynağı olsun da Kur'an'ı bu gözle okumayanlar tabii ki bu manaları çıkartamıyorlar. Onlar Kur'an'ı namazı, niyazı öğreten bir kitap olarak okuyorlar. Yahut ahlakı öğreten bir kitap olarak okuyorlar. Halbuki Kur'an hayatın bütün aşamalarını içine alan kurallar ve kriterler içeriyor. 24 saatinizi nasıl tanzim edeceğinizi, devletler arası hukuka varana kadar, özel hayatınıza varana kadar nasıl başarılı olursunuz, nasıl başarısız olursunuz, nasıl büyük bir devlet olursunuz, nasıl olmazsınız, nasıl kardeş kavgasını önlersiniz, nasıl yaparsanız kardeş kavgası olur memleketinizde. Kur'an bize bunları öğretiyor. Ama Kur'an'a bu gözle bakmayanlar Kur'an'dan bu hükümler çıkartamıyor, anlamıyorlar. Kur'an onlara hidayet gösteriyor ve en doğru yola ve en kuvvetli olan yola onları iletiyorken onlar başka yollar arıyorlar. Kur'an ekvam olan, en sağlam olan yola iletirken onlar batıdan kriterler alıyorlar. Onlar kopana kriterlerini alıyorlar. Onlar Allah Azze ve Celle'nin ekvam olan, en kuvvetli olan, en sağlam olan yoluna başvurmuyorlar da. Onlar kayyim olan yola başvurmuyorlar da. Onlar başka yollara başvuruyorlar. Halbuki bu kitap zamanında bir medeniyet kurmamış mıydı? Hem de putperestlerin içerisinden medeni insanlar çıkarmadı mı? Kızını diri diri toprağa gömen insanları Hazreti Ömerler yapmadı mı? Bu Kur'an daha evvel kendini ispat etmedi mi? Söyler misiniz? Bugün mü daha Müslümanız, daha muttakiyiz? Yoksa Peygamberimiz zamanında ve ondan sonraki zamanlarda mı? Fatih Sultan Mehmet'in zamanında mı mesela? Söyleyin, hangi zamanda? Bugün mü yoksa o gün mü daha çok dinimize bağlıydık? Elbette ki o gün. Peki şimdi söyler misiniz? O gün mü daha yüksektik? O gün mü daha kuvvetliydik? O gün mü daha büyük devletimiz vardı? O gün mü daha kuvvetliydik? Bugün mü daha kuvvetliyiz? Demek ki biz dinimize sarıldığımız zaman kuvvetlenmişiz. Biz Peygamberimizin izinden gittiğimiz zaman kuvvetlenmişiz. İşte size delili. Madem ki bugün dünden daha zayıfız ve madem ki bugün dünden daha fazla dinden uzağız, demek ki biz dine sarıldığımız yıllarda yükselmişiz. Biz dinden uzaklaştığımız zaman gerilemişiz. Allah Azze ve Celle'nin kanunu bu. Biz ahireti istediğimiz zaman Allah bize ahireti de verdi, dünyayı da verdi. Yalnızca ahireti vermiyor Allah. Siz ahireti mi istiyorsunuz? Siz Allah'ı mı tercih ediyorsunuz? Size Allah Azze ve Celle hem ahireti verecek hem de dünyayı verecek. Bedir Savaşı'nda olduğu gibi. Ama siz dünyayı isterseniz Allah Azze ve Celle size ahireti vermediği gibi dünyayı da vermeyecek. Kaybedeceksiniz. Uhud Savaşı'nda ganimet için yerinizden çıktığınızda olduğu gibi. Uhud Savaşı'nda o hatayı yaptığınız zaman hem sevabını kaybettiniz, hem şanını, şöhretini kaybettiniz. Zafer kazanmış olarak dönecektiniz. Hem bir sürü şehit verdiniz. Hamzalarla beraber dönecektiniz Medine'ye. Şehitler verdiniz. Hem de ganimetlerden de oldunuz. Dünyadan da oldunuz. İşte Allah'ın kanunu buydu. Allah'ın kanununu anlamayanlar, dünya için çok çalıştıkları zaman dünyada daha başarılı olacağını zannedenler, Allah'ın kanununu anlamayanlardır. Allah'ın kanununu anlamış olsaydılar böyle olmadığını bileceklerdi. Allah Azze ve Celle dünya için çalıştığımız zaman ümmet kendine gelsin diye, uyansın diye, bunun yanlış olduğunu anlasın diye dünyayı da vermiyor. Ümmet ahireti düşündüğü zaman, ahireti tercih ettiğinde Allah Azze ve Celle böyle devam etsinler diye, ahirete yönelmeye devam etsinler diye, Kur'an'a yönelmeye devam etsinler diye onlara ahireti de veriyor, dünyayı da veriyor. Dünyayı dünyada mahrum etmiyor ki dünya perest olmayalım diye. Dünyayı veriyor ki böyle yaptığımız zaman demek Allah dünyayı da verecekmiş anlayalım diye. Anlamadılar. Anlamayınca Allah Azze ve Celle de verdiği şerefi geri aldı. Kıymetli kardeşlerim, bunlar Allah'ın kanunları. Allah'ın kanunlarında değişiklik bulamazsınız. Allah Azze ve Celle bu kıssanın sonunda bu Kur'an en doğru yola ve en sağlam yola iletir derken bunlardan ibret alın diyor. Ve bir taraftan Kur'an'ı okuyun, mesajını anlayın, bu gözle okuyun, başarının sırlarını tespit edin Kur'an'dan. Kur'an'ın kriterlerine başvurun, Kur'an'ın mesajına başvurun. Göreceksiniz ki ona başvurduğunuzda nice sonuçlar çıkaracaksınız. Devletlerin yükselmesinin şartlarını Kur'an'da göreceksiniz. Hangi şartlar gerçekleştiğinde devletler yükseliyor? Hangi şartlar gerçekleştiğinde devletler batıyor? Neden İbn Haldun'un mukaddimesine bu gözle bakıyorlar da tarihçiler? İbn Haldun'un mukaddimesinden devletler ne zaman çöker, ne zaman kurulur? İbn Haldun'dan bunu öğrenmeye çalışıyorlar da neden İbn Haldun'un Rabbinden bunu öğrenmeye çalışmıyorlar? İbn Haldun'un Rabbi, Kur'an'ın Rabbi olan Allah, Kur'an'ında devletlerin nasıl çökeceğini, nasıl cezalandırılacaklarını, hangi sebepten dolayı hepsini anlatıyor. Ama insanlar o gözle bakmayınca tarih kitabı okuyor gibi okuyorlar. İşte in hazal Kur'an yehdi lillati hiye akvam, en kavi olana, en sağlam olan yola iletir bu Kur'an. Ve yübeşşirul mu'minine lezine ya'melune salihat ennen lehum ecran kebira, ve müminler müjdeler, salih amel işleyen müminler müjdeler, ecru kebir onlaradır, büyük zafer ve büyük ücret, büyük mükafat onlara olacaktır. Siz böyle davranırsanız ey müminler, Yahudiler gibi davranacak olursanız sizin de sonunuz onlar gibi olur. Ama siz salih ameller işleyecek olursanız, yalnız iman etmeyeceksiniz, salih ameller işleyeceksiniz. Salih amel işleyecek olursanız işte o zaman size büyük mükafat var. Ecru kebir size ait olacak o zaman. Allah Azze ve Celle müminleri böyle müjdeler buyuruyor. Bir taraftan bakın bu kıssayla Allah müminleri ikaz etti. İsrailoğullarının başından geçenleri anlatmakla ikaz etti. Şimdi ise müjdeliyor müminleri. Allah müminleri müjdeler diyor. Ama salih amel işleyen müminleri, ibret alan müminleri, İsrailoğulların yaptığını yapmayan müminleri, Allah Azze ve Celle onları müjdeler. Ve onlara der ki, ecru kebir, büyük mükafat sizindir. وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا اَل۪يمًا. Ama o kafirlere gelince, ahiret inkar edenlere gelince, onlara da azab-ı elimi hazırlamışız. Azab-ı elim de onlaradır. Siz onlar gibi olmayın ki azab-ı elim ile hem bu dünyada hem de ahirette karşılaşmayasınız. Salih amel ve iman ile Allah Azze ve Celle'ye dönesiniz ki Allah sizi yalnız bırakmasın ve Allah size yol göstermeye devam etsin. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi yeryüzünde sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.